Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 22.
8 Nisan 1923'te Mustafa Kemal bir seçim bildirisi olarak partisinin 9 ilkesini açıkladı. Bu İttihat ve Terakki liderlerinin dikkatini çekti ve eski İttihat ve Terakki hükümetlerinde ve Büyük Savaş'ın sonunda Maliye Nazırlığı yapmış olan Cavit'in İstanbul'daki evinde toplandılar. Toplantıda Halk Fırkası'nın 9 umdesine karşılık olarak saptanan 9 ilke arasında İstanbul'un başkent olarak kalması kararı da vardı. Ancak katılanlar genelde Mustafa Kemal'e destek vermeye ya da bireysel olarak hareket etmeye karar verdikleri için bu belge hiç yayınlanmadı. İttihat ve Terakki'nin destek sözü verdiği haberleri üzerine Mustafa Kemal cevaben 14 Nisan 1923'te bir bildiri yayınladı. Çoğumuzun kurucusu ve üyesi olduğu cemiyetin artık var olmadığını, ardından gelen teceddüt fırkasının yaşamının kısa sürdüğünü ve bütün üyelerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne üye olup bu cemiyetin programını kabul ettiklerini açıkladı. Dipnot ASD Cilt 3 sayfa 85-86. Gerçi 1923 seçimlerinde eski iddiatçılardan birçoğu aday olmuştu ama yine de bu açıklama abartılıydı. İstiklal Mahkemesi Cavit'in evinde yapılan toplantının 3 yıl sonra ortaya çıkanları suikast planının başlangıç noktası olduğuna karar verdi. İleri sürülen görüşe göre Cavit, önce Halk Fırkası'na girmeyi planlayan gizli bir komiteye katılmış, bunu başaramayınca Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuş ve sonunda İzmir suikastini planlamıştı. Belki bunlar Ahmet Şükrü için söylenebilirdi ama bu suçlama Cavit'in evindeki toplantıya katılanların çoğu için geçerli değildi. Aralarında Cavit'in de bulunduğu bazıları politikadan uzaklaşmıştı. Çoğu yalnızca etkisi olmayan eleştiriler yapmakla ve özel toplantılarda yönetimi yermekle yetiniyordu. Ama İstiklal Mahkemesi kesin kanıtlara gerek duymuyordu. Kanaat yeterliydi. Kanaat ise suçlularla ilişkisi olmak varsayımına dayanıyordu. Varılan kanaate göre Ziya Hurşit Ankara'da Terakkiperver Fırkası'nın lokalinde kalmıştı. Parti liderleri herhangi bir biçimde bu planı duymuştu. İttihat ve Terakki'nin eski üyeleriyle hala bağlantıları vardı. Hepsi rejimi ve bazen açıkça Mustafa Kemal'i eleştiriyordu. Yani hepsi suçluydu. 26 Haziran 1926 tarihinde dava daha sonra Milli Kütüphane'nin bir bölümü haline getirilen Elhamra Sineması'nda başladı. Tutuklulara yönetimi devirmeye kalkışmaktan suçlu oldukları bildirildi ve bu suçun cezası idamdı. Önce Ziya Hurşit sorguya çekildi. İtirafını tekrarlayan Ziya Hurşit, Ahmet Şükrü ile Abdülkadir dışında hiçbir politikacının adını vermedi. Abdülkadir ve Kara Kemal tutuklama emirleri çıkar çıkmaz saklanmışlardı. Savcı tutuklu bulunan generalleri suçlamak için Ziya Hurşit'e suikasti düzenlemek amacıyla Ankara'ya gidişiyle Rize'deki şapka isyanları esnasında Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın vurulduğu ve Dindar Paşa'ların hükümeti ele aldığı dedikodularının yayılmasının aynı tarihe rast geldiğini anımsattı. Dipnot Kandemir, Cilt 1, Sayfa 37. Sarı Efe Edip İstiklal Mahkemesi'ne daha fazla tatmin etti. Ahmet Şükrü'nün bu plan için gerekli parayı nereden bulduğu sorulunca, sanırım Kara Kemal ile temasladır ve o da ikinci grup ve Terakkiperver Fırkası ile temas eder. Para yardımını Cavit Bey yapıyordu yanıtını verdi. Dipnot Mumcu Gazi Paşa'ya suikast sayfa 50. Ama bu fikrini destekleyecek somut bir kanıt gösteremedi. Daha sonraları Cavit'in tüm servetinin 1000 sterlin değerinde bir yaşam sigortası politikçesi olduğu ortaya çıktı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 116, not 61. Karabekir ile Ali Fuat her ikisi de Edip'in hükümet tarafından bir agent provokatör olarak kullanıldığını söylediler. Dipnot adı geçen eser, sayfa 50. İdama mahkum edilince Edip, yaptığım hizmetler göz önüne alınmadı diye bağırdı. Dipnot adı geçen eser, sayfa 15. Herhalde bu sözler suikast planına katkılarını değil, muhalefet milletvekillerini suçlu gösterme çabalarını belirtmeye yönelikti. Mustafa Kemal'in suikast girişimini öğrendiği zaman geçirdiği şok öyle görünüyor ki sahiciydi. Mustafa Kemal mahkemeye katılmadı ve ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışarak İzmir'de önce tenis sonra da futbol maçı izlemeye gitti. Dipnot Goloğlu, Cilt 6, Sayfa 202-203. 29 Haziran'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak İzmir'e geldi. Dipnot Altay, Sayfa 420. Ünlü komutanlardan bazılarının yargılanmasına ordunun göstereceği tepki çok önemliydi. Generallerin sorgulanması 3 Temmuz'da başladı. Önce Karabekir söz aldı. Mütareke esnasındaki elim vaziyetlere karşı el birliğiyle göğüs gererek çalışıp, Gazi'yi kendimize reis yaptığımız sırada memleketin istinat ettiği yegane kuvvet ben idim. Fakat her inkılapta olduğu gibi ilk zamanlar beraber çalışanlar, maksat hasıl olduktan sonra peyda olan tufeylilerin, yani dalkavukların, bu vahdeti, yani birliği bozduklarını görürler. Dipnot Kandemir, cilt 1, sayfa 69. Karabekir'in konuşmasına izin verildiğini öğrenip öfkeye kapılan Mustafa Kemal, mahkeme heyetini Çeşme'ye çağırdı. Durumu kurtarmak için bu çağrıya bir balo bahanesi uydurulmuştu. Ama yargıçlar dans edecek kadar uzun kalmadılar. Mustafa Kemal'i dinledikten sonra usulca bir kapıdan çıkıp İzmir'e geri döndüler. Dipnot Goloğlu, cilt 6, sayfa 204. Mustafa Kemal bu şartlar altında suçlanan generalleri kurtarmak zorunda olduğuna karar vermişti. Ama onları yargıçların elinden kurtaranın kendi müdahalesi olduğunun bilinmesini istiyordu. Mustafa Kemal yargıçları gönderdikten sonra İsmet Paşa ile Fahrettin Paşa'yı çağırdı. Ali Bey bizim paşaları da asacak dedi. Fahrettin Altay temkinli bir yanıt verdi. Paşa Hazretleri, siz her şeyi bizlerden iyi düşünür ve yaparsınız. Bu suali bendenize tevcih etmekle anlıyorum ki lütufkar kararınızı vermişsiniz. Mustafa Kemal, iyi ama sonrasından emin olabilir miyiz diye sordu. Yanıt verme sırası İsmet İnönü'ye gelmişti. Emin olabilirsiniz Paşa Hazretleri, siz var oldukça hükümetiniz daima kuvvetli olacaktır. Bütün millet size prestij ediyor. Bu nankörlüğe teşebbüs edenler mahdut birkaç sapıktan ibarettir. Ceza da bu hudut dahilinde kalırsa adaletiniz bütün milleti bir kere daha size bağlayacaktır. Bunun üzerine Mustafa Kemal, pekala bakalım Ali Bey'le bir daha görüşelim diyerek ayağa kalktı. 9 Temmuz'da Ankara'ya gitmek üzere trenle İzmir'den yola çıktı. Yolda Lübnan Kasrı Sahibesi adlı romantik bir kitap okudu. Dipnot Altay, sayfa 421-422. İki gün sonra savcı Necip Ali 13 idam ve 8 hapis cezasının yanı sıra bazı İttihat ve Terakki politikacılarının Ankara'da yeniden yargılanmasını ve geri kalanının beraat ettirilmesini istedi. Beraatı istenenler arasında Karabekir, Ali Fuat, Refet ve Cafer Tayyar gibi Mustafa Kemal'in İstiklal Savaşı'ndaki arkadaşları da vardı. Sanıklar son ifadelerini verdiler. Ziya Hurşit Yunanistan'a kaçmak için herhangi bir plan yapmadığından, hükümeti devirmekle suçlanmayıp yalnızca cezası hapis olan suikast girişimiyle suçlanması gerektiğini iddia etti. Ama sonucu değiştiremedi. 12 Temmuz'da son kararını açıklayan mahkeme idam hükümlülerinin sayısını 15'e yükseltti. Savcının haklarında istediği hapis cezasına itiraz eden iki muhalif milletvekili Halis Turgut ile İsmail Can Bulat da listeye eklenmişti. 13 Temmuz sabahı güneş doğarken 13 kişi İzmir'in göze çarpan noktalarında asıldı. Mustafa Kemal'in eski arkadaşı Ayıcı Arif de asılanlar arasındaydı ve merhamet isteyen mektubu Mustafa Kemal'e ancak infaz edildikten sonra ulaştırıldı. Dipnot Soyak, cilt 1, sayfa 373. Ziya Hurşit ölümüne doğru cesur adımlarla yürüdü. Geri kalanların çoğu son dakikaya kadar masum olduklarını iddia ettiler. İki kaçağın başına ödül kondu. Bir tavuk kümesinde ele geçirilen Kara Kemal intihar etti. Abdülhadir Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanıp Ankara'da idam edildi. Beraat eden komutanlar yaya olarak mahkeme salonundan ayrılırken çevrede toplanan kalabalık, ''Paşalarımızı bize bağışlayan Allah'a hamdolsun.'' diye bağırınca Ali Fuat Karabekir'e dönerek, ''Paşam şimdi hakiki surette beraat ettik.'' dedi. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 220. 8 ay sonra Ali Fuat tekrar gazinin gözüne girdi. İstiklal Mahkemesi'nin başkanıyla birlikte birbirine aykırı iki konuk olarak Cumhurbaşkanı'nın masasına davet edildiler. ''Paşaları senin hatırın için affettirdim.'' dedi Mustafa Kemal, herkesin duyabileceği bir biçimde. Dipnot adı geçen eser, sayfa 224. Mustafa Kemal ondan hoşlanıyor, daha önemlisi korkmuyordu. Anlatılanlara göre Fransızca olarak Ali Fuat'ı bir simple soldat, yani basit bir asker diye tanımlamıştı. Bu onun 1933'te milletvekili seçilmesini ve ardından nafa vekilliğine getirilmesini engellemedi. Refet'in rehabilite edilmesi daha uzun sürdü. Ama sonunda o da 1935 yılında meclise katıldı. Rauf ile Karabekir bir daha Mustafa Kemal ile barışmadılar. Yargıçlar Ziya Hurşit ile adamları Ahmet Şükrü ve Abdülkadir adlı iki politikacı dışında idam edilenlerin İzmir'deki suikast girişimiyle ilgileri bulunduğunu kesin olarak kanıtlayamamışlardı. Ama suçlananların çoğu Mustafa Kemal'in ölümünden karlı çıkacaktı ve pek çoğu bunu istiyordu. Bu kadarı da yeterliydi. Bu bir göstermelik yargılama değil, siyasi bir mahkemeydi ve sanıklara kendilerini savunma hakkı verilmişti. Mustafa Kemal ölçülü bir terör havası yaratmıştı. Dağıtılan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın suçlanan 27 milletvekilinden 6'sı asılmış, geri kalanı serbest bırakılmıştı. İz muhakemesi kötüydü ama Ankara'daki muhakeme daha da korkunç olacaktı. 2 Ağustos'ta başlayan yargılama iddiaçıların davası olarak ünlendi. İzmir'de intihar eden İttihatçı Kara Kemal, İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal ile işbirliği yapan İttihat ve Terakki militanı Kara Vasıf ve beraat eden Kara Bekir Paşa'nın isimleri üzerinde bir kelime oyunu oynayan hükümet yanlısı basın onlara Kara Çete adını taktı. Büyük Savaş'ın sonunda İttihat ve Terakki tarafından İstanbul'da kurulan gizli karakol örgütünün ismiyle de yine bununla ilgili bir kelime oyunu yapılıyordu. Dipnot: sözcüğün etimolojik açıdan anlamı yanlış yönlendiriliyor. Karakol aslında Moğolca'da devriye anlamına gelen kara gul sözcüğünün Türkçeleştirilmiş biçimidir. Zürher, sayfa 81. Bu davaya katılan 46 sanıktan 3'ü olan Rauf Adnan ve İzmir'in savaş sırasındaki valisi Rahmi Avrupa'daydı. Savcı Necip Ali onların İzmir suikastı ile ilgileri olduğunu gösterecek bir kanıt bulamadı. Onun yerine iddiatçıların ülkeyi büyük savaşa sokmaktaki sorumsuz davranışları, yöneticilerin yiyiciliği ve bu süreçten halkın ıstırap çekmesi üzerinde durdu. Suikast girişimini planlayan gizli komitenin en önemli ismi olduğu varsayılan Cavit suçlananların başında geliyordu. Savaş suçlarından sıyrılması çok kolay oldu. Çünkü Enver'in Osmanlı İmparatorluğu'na alışılmışın dışında bir biçimde savaşa sokmasını protesto etmek için görevinden istifa etmişti. Kişisel serveti yoktu ve dürüst bir insan olarak tanınıyordu. 1923 yılında iddiatçıların onun evinde buluşmasının tek nedeni o yıl yapılacak olan seçimdi. Bundan sonra yalnızca kendi ailesiyle ve düğün-ü umumiyede hisse senedi sahiplerinin temsilcisi olarak sürdürdüğü göreviyle ilgilenmişti. Ama aralarında Kara Kemal ve Ahmet Şükrü'nün de bulunduğu Mustafa Kemal muhalifleriyle görüşmeyi sürdürdüğü için yönetim onun tehlikeli olduğuna inanıyordu. Etkileyici savunması kulak ardı edildi. 26 Ağustos'ta mahkeme kararını açıkladı. Önde gelen iddiatçılardan Cavit, Doktor Nazım, Hilmi, muhalif milletvekili ve Nail idama mahkum edildiler. Aralarında Avrupa'da bulunan Rauf ile Rahmi'nin de olduğu 5 kişi cinayete teşvikle suçlanıp 10 yıl hapse mahkum edildi. Meclis Başkanı Kazım Özalp'a yazdığı öfkeli mektupta Rauf Orbay, mahkemeyi bir haydut çetesi olarak niteledi ve meclisi görevini yapmaya, ulusun özgürlüğünü korumaya davet etti. Dipnot: Orbay, Cehennem Değirmeni, Cilt 2, sayfa 223. 1935 yılına dek yurt dışında yaşadı ve ancak af ilan edilince geri döndü. Beraat eden 37 sanık arasında yurt dışında kalmayı yeğleyen Adnan Adıvar ile yeni suçlamalarla yüzleşmek için Çorum'dan getirilmiş olan gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın da vardı. Gazeteciler zaman zaman sansüre uğrarlardı ama aydınların kalemleri az da olsa dokunulmazlık sağlıyordu. İdama mahkum edilen 4 iddiatçı karar okunduğu zaman mahkeme salonunda değildi ve akıbetlerini ancak gece yarısı hücrelerinden alınınca öğrendiler. Asıldıktan sonra cesetleri hapishane avlusunda yeri belirsiz mezarlara gömüldü. Bu bir adli cinayetti. Doktor Nazım, Hilmi ve Nail güç sahibi oldukları devirde şiddet kullanmaktan kaçınmamış devrimcilerdi. Bu konuda Rıza Nur, idam edilenlerin çoğu daha eskiden katliamlardan ve başka suçları işlemekten suçluydular ama işlemedikleri bir suçtan asıldılar yorumunu yaptı. Dipnot: Rıza Nur, Cilt 3, sayfa 335. Cavit'in öyküsü bambaşkaydı. Mantıklı, orta sınıfa mensup, şiddete karşı olan bir politikacıydı. Adalardaki yazlık evinden, küçük oğlundan ve ilk kocası hanedanlık prenslerinden biri olan karısının yanından çekilip alındı ve bir mahkeme taklidi sonunda idam edildi. İsmet İnönü anılarında karakterine çok uygun, pragmatik bir açıklama yapıyor. İnsan siyasi bir teşkilatın başına geçtiği zaman onun sorumluluğu nereye kadar varır belli olmaz. Cavit Bey'in başına gelen de siyasi hayatın tabiatında mevcut olan en ağır ihtimaldir. Dipnot: İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 216. Ama Cavit idam edilmesinden 3 yıl önce yasal bir siyasi toplantıya ev sahipliği yapmanın dışında önderlik sayılabilecek bir adım atmamıştı. Kemalist yazar Falih Rıfkı anlattıklarında daha açık sözlü davranıyor. Cavit bir komiteci değildi, medeni bir adamdı. Onu Türk heyetinin danışmanı olduğu Lozan'dan beri muhalefete sürükleyen sebepler şunlardır. Büyük Avrupa devletlerinin yardımı olmaksızın ve bu yardımı temin edecek tavizler yapılmaksızın Anadolu'nun ortasında tek başımıza bir devlet kurup yaşayamazdık. Mustafa Kemal de, İsmet de nihayet Enver gibi birer askerdirler. Ankara iktidarı ister istemez kafasının dikine giden bir askeri dikta rejimi olacaktır. Cumhuriyet işin iç yüzünü maskelemekten başka bir şey değildir. Cavit iktisadi ve mali alemden kafasını ayıramayan, milliyetçiliği her bakımdan bir darlaşma sayan, devrim diktalarına aklı yatmayan bir Osmanlıydı. Vatanperver ve namuslu adamdı. Bir şahsi kusuru lüzumundan fazla kibirli olmasıydı. Dipnot: Atay, Çankaya, sayfa 381. Cavit izlenen politikaya almaşık, tedrici bir gelişme stratejisi için yabancılardan yardım isteyebilecek bir kişi olduğundan öldürülmüştü. Mustafa Kemal yabancıların müdahalesinden çekiniyordu. Cavit ise yabancı ülkelerle güçlü bağları bulunan gizli mason derneğinin üyesiydi. Fransa'nın mali çevreleriyle bağlantıları vardı ve hem Fransız hükümeti hem de Rothschild kuruluşu onun adına Ankara'ya başvuruda bulunmuştu. Dipnot Jevakov sayfa 371. Selanikli bir dönme aileden geldiğinden ve düşmanları ona Yahudi Cavit adını taktığı için Mustafa Kemal'in destekçileri arasındaki geri kafalılar tarafından sevilmiyordu. Ama Mustafa Kemal'in Yahudiler konusunda ön yargıları yoktu. Bir gün çocukluk arkadaşı Nuri Jonker'e, "Benim için bazı kimseler Selanik'te doğduğumdan Yahudi olduğumu söylemek istiyorlar. Şunu unutmamak lazımdır ki Napolyon da Korsikalı bir İtalyandı ama Fransız olarak öldü ve tarihe Fransız olarak geçti. İnsanların içinde bulundukları cemiyete çalışmaları lazımdır." demişti. Dipnot: Atatürk'ün Uşağı Cemal Granda tarafından anlatılmıştır sayfa 205. Atatürk'ün Yahudi kökenli olduğu ya da dönme bir aileden geldiği görüşü İsrail Başkanı Ezer Weizmann 1994 Ocağı'nda Türkiye'yi ziyaret edince ortaya atılmıştır. Von Wirth, New York City, 28 Ocak 1994, 1. Tüm kanıtlar bu görüşün aksinedir. Cavit'in akıbetinin Mustafa Kemal'i üzdüğü söylenir ama kendisiyle birlikte İstiklal Savaşı'na çarpışan dört generali aynı kaderi paylaşmaktan kurtardığı gibi onu da kurtarabilirdi. Dipnot, İstiklal Mahkemesi yargıcı Kılıç Ali'nin oğlu Altemir Kılıç yazara anlatmıştır. Karar açıklandıktan sonra sekreteri Hasan Rıza Soya onlar adına müdahale etmeye niyetlendiğini ama Rauf, Ahmet Şükrü ve diğerlerinin muhalefet etmek için bu suikast girişimini yönetim tarafından sahnelendiğini iddia ettiklerini ve bu iddianın yurt dışında da yayıldığını öğrenince vazgeçtiğini söylemişti. Bu durum karşısında tarafımızdan yapılacak bir müdahale bu çeşit ima ve iddiaları teyit eder mahiyette olacaktı. İster istemez bu niyetimden vazgeçtim, işi tabii akışına bıraktım. Yalnız komutanları vermedim. Dipnot, Soyak, Cilt 1, sayfa 375. Yetkililer herhalde yeniden canlanan faaliyetleri yurt dışında ve içindeki gözlemciler tarafından saptanan iddiatçıların bir komplo hazırladığını varsaymışlardı. Dipnot, Jevakov, sayfa 370. 1925-26 yıllarında yaşayan bir Fransızın anılarından alıntı yapıyor. Eski iddiatçılar koridorlarda manevra yaparken bileklerinin kesileceğinden korkuyorlardı. Rıza Nur ise girişiminden hemen önce aralarında Ahmet Şükrü'nün de bulunduğu 15 muhalif milletvekilini İstanbul'daki Taksim bahçesinde gördüğünü iddia ediyor. Çok sevinçliydiler, pek gülüyorlardı. Hallerinde bir fevkaladelik, ümit, itimat, keyif vardı. Bu halleri tabii değildi. Bir şeyleri var, nazarı dikkatimi celbediyordu. Cilt 3, sayfa 332. Ama Ziya Hurşit'i durduramamalarının nedeni işin içinde olmaları değil, beceriksiz olmalarıydı. Yine de suikast girişiminin muhalefeti yok etmek için bir bahane olarak kullanıldığı kuşkusuzdur. Yeni yönetimin İzmir ve Ankara'daki idam sehpalarına dayanıyor gibi görünmesinden pişmanlık duyan Falih Rıfkı, bu kesin tasfiye her türlü aleyhtarlığın veya gericiliğin bütün cesaretlerini kırdı. Mustafa Kemal'e başladığı inkılabı tamamlamak fırsatını verdi diyerek durumu haklı göstermeye çabalayacaktı. Dipnot Atay Çankaya sayfa 406. Türkiye'nin bu idamlarla hızlı çağdaşlaşmanın bedelini ödediğini başka yazarlar da iddia etti. Ve hatta bir kısmı Bolşevik devrimi bir yana, Fransız devrimiyle kıyaslandığı zaman bile Atatürk'ün kültür devrimi sırasında çok az sayıda idam gerçekleştiğini belirtti. Ne var ki 1926 yılında idam edilenler çağdaşlaşma yanlılarıydı. Mahkemede Kel Ali'nin Cavit'e karşı kaba davranışını tanımlarken, Falih Rıfkı bunu eski bir gerici iddiatçının, eski bir ilerici iddiatçıya, medeniyette bizden ayrı olmayan kafasına duyduğu nefretin belirtisi, bir hakaret olduğunu söyleyecekti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 404. Cavit yayınlanmayan anılarında dini inançları olmadığını itiraf ediyordu. O liberal bir agnostikti, yani bilinemezci. Mustafa Kemal ise otoriter bir agnostikti. Cavit halkın yardım almaksızın hızla ilerleyebilme yeteneğinden kuşku duyuyordu. Ama Mustafa Kemal'in böyle bir kuşkusu yoktu. İkisinin arasındaki mücadele amaçlardan çok araçlar üzerine kurulmuştu. Ama temelinde bu temizlik yeni bir devletin doğuşuna eşlik edecek iktidar mücadelesinin bir göstergesiydi. Türk halkı otoriteyle yönetilmeye alışıktı ve Mustafa Kemal de bunu sağlıyordu. Eğer mahkeme kararına üzüldüyse bunu belli etmedi. İdamların infaz edildiği günün akşamı her zamanki gibi arkadaşlarıyla birlikte içki masasındaydı. Dipnot, Zürher, sayfa 156, Armstrong'un sayfa 279, Atatürk'ün idamları kutlamak için bir ziyafet verdiği iddiasını düzelterek, ziyafetin Ankara yakınındaki örnek çiftliğin kuruluşu için düzenlendiğini söylüyor. Ama çiftliğin kuruluşunun ilk yıl dönümü kutlamaları 5 Mayıs'ta yapılmıştı. Necat Akgün, sayfa 210, Mustafa Kemal'in herhangi bir geceyi dostlarıyla içki içerek geçirmesi için özel bir nedene gereksinimi yoktu. O gece alkolün yatıştırıcı etkisi kötü gelmedi.
Ayrım sonu.